Ayrım 38, sayfa 447. Uzun masada tartışma gürültüsü, tahrik edici gülüşler ve alaylar, çoktandır şarap dağıtılmamasına rağmen giderek tehlikeli olmaya başlamıştı. Davet edilmeden gelen çoğunluğu genç insanlar, karşıtlıkları iyice keskinleştiriyorlardı. Güneş batmıştı, epeyce ilerlemişti saat. Çakır keyif vaftiz topluluğu vahşice hareket eden gölgeler düşürüyordu toprağı. Kent çukurundan topluluğun bulunduğu yere trompet sesleri yuvarlanmaya başladığında hiç kuşkusuz havada kavga beklentisi vardı. Herkes aniden susmuştu. "Tellallar!" dedi biri. Bir başkası bağırdı. "Alarm!" Gençlerle yaşlı erkekler dünyayı unuttukları tartışma ortamından hemen silkinmişlerdi. Herkes uzun sıçrayışlarla son hızda çeşitli kısımlara koşmaya başladı. Papaz arabında çılgın bir hızla kent çukuruna doğru koştuğu görülüyordu. Birkaç dakika içinde tören yeri boşalmıştı. "Alarm!" diye tekrarladı Gonzaghi düşünceli halde. Gözlerinin sakin kahverengisinde altın sarısı hareler parıldıyordu. Osmanlı'nın saldırısı planlanandan önce gerçekleşmişti. Bu kez büyük ihtimalle kötü sonuçlanacaktı. Acaba bu geceden yararlanamaz mıydı? Ya Juliet? Eczacı Krikor tek başına masadan kalkamadığı için Gonzaghi yardım etti. Yaşlı adam bacaklarına da söz geçiremiyordu artık. Eğer Maris itinayla yol gösterip evine kadar getirmeseydi yığılıp kalırdı bir yere. Ne var ki eve dönüşü uzun süre almış olmasına rağmen Krikor hastalığını doğanın önemsiz iş kazası olarak dikkate almıyordu. "Alarm?" diye sordu önemsemeden. Sanki bu küçük meseleyi yeterince dikkate almamış, hemen unutmuştu. "Evet, alarm!" diye bilgilendirdi Gonzaghi üstüne basarak. "Ve hem de şakaya gelmeyecek cinsen." Eczacı durdu. Artık her beş adımda nefesi daralıyordu. "Alarmdan bana ne?" dedi soluk soluğa. "Ben onlara mı aitim?" "Hayır, onlara ait değilim. Kendime aitim ben." Titreyen eliyle kendi etrafında bir daire çizdi. Bununla ben dünyasının büyüklüğüne, içsel sağlamlığına işaret ediyordu. "Eğer kötüye inanmazsam böylece dünyada kötü de olmaz. Eğer ölüme inanmazsam dünyada ölüm de yoktur. Beni öldürebilirler ama ben farkına bile varmayacağım. Bu noktaya ulaşabilen insan dünyayı düşüncesinde yeniden kurar." Ellerini başının üzerine kaldırmayı denedi fakat başaramadı. Doğası gereği herhangi bir felaketin farkına gerçekleştikten sonra değil, önce varmaya, daha önce hissetmeye çalışan Gonzaghi bu büyük laflardan bir şey anlamamıştı. Ama eczacıyı mutlu etmek için nezaketle sordu. "Şimdi hangi eski zaman filozofundan alıntı yaptınız?" Mandalina maskını andıran yüzü kayıtsızca yeni başlayan alacakaranlığa bakıyordu. Beyaz, sivri sakalı titremekteydi. Tiz ve boğuk sesiyle küçümseyerek açıkladı. "Benim dışımda kimsenin alıntı yapmadığı, yapamayacağı bir filozof söyledi bunu. Yoğun oluklu Krikor." Gabriel Bagration doğrudan tehlike konusunda iyice emin olmadan büyük alarm verilmemesini istemişti. İşin garibi, İttihatçıların Orontes Ovası ile Erbeni Vadisi'ne tahmin edilemeyecek kadar büyük miktarda güç yığdığı ancak güneş battıktan sonra netleşmişti. Düzenli birliklerle gönüllü kıtaların sayısı öylesine çoktu ki köylerde kalacak yer bulamamışlar, açık havada gecelemek zorunda kalmışlardı. Kamp ateşlerinin oluşturduğu geniş yarım daire neredeyse Selosya harabelerinden kuzeyde, en uçtaki Ermeni köyü Kebusiye'ye kadar uzanmaktaydı. Ardı ardına gelen gözcü devriyeleri şaşılacak haberler getiriyorlardı. Osmanlı askerleri aniden topraktan fışkırmış gibi ortaya çıkmışlardı. Sadece askerler de değil, zaptiyeler ve çeteler, ayrıca bölgenin bütün Müslümanları birden tüfek ve süngülerle silahlanmışlardı. Şimdi subaylar bunları birliklere ayırıyorlardı. Silahlı adamların sayısı hesaplanacak gibi değildi. İnanılmaz rakamlar dolanıyordu kulaktan kulağa. Fakat kamp ateşlerinin oluşturduğu uzun yarım daireyi dikkate alan Gabriel Bagration için söz konusu rakamlar pek inanılmaz değildi. Kesin olan iki şey vardı. İttihatçı komutanın elindeki güç damlacığı Güney Kalesi'nden Kuzey Geçidi'ne kadar kuşatıp saldırmak için yeterliydi. İkincisi, kendisini öylesine üstün görüyordu ki gizli yığınak ve ani baskın taktiğine tenezzül bile etmemişti. Ermeniler üzerinde ezici etki yapması planlanan ve yapan bu açıklık, Gabriel Bagration'ın genel saldırı paralosu altında öngördüğü, hazırlandığı ve manevra olarak çalıştığı belli bir duruma işaret etmekteydi. Bu kez ihtimaller dağ halkı için daha umutsuz olmasına rağmen Gabriel öteki iki çarpışmada olduğundan daha sakindi. Birinci alarmdan sonra önderlerle serbest mangaların kendi bulunduğu yerde toplanmalarını sağlamak için emirberleri çeşitli mevzilere göndermişti. Önderler konseyinin seçilmiş üyeleri de gelmişlerdi o arada. Ürkmüş yüz ifadelerinden şarabın yarattığı karışıklık tamamen kaybolmuştu. Anayasanın hükmü gereği savaş anında kampın komutasını da üstlenen Gabriel, yeni kesilen etin hemen bu gece hazırlanmasını emretti. Mümkün olduğunca çok yiyecek gün doğmadan 2 saat önce mevzilere taşınmış olacaktı. Ayrıca şarap ve eldeki diğer içkilerin savaşçılara dağıtılmasını emretti. Kendisi de 3 çadır mevkiindeki bütün 10 litrelik testileri bir testi hariç direnişçilere verdirmişti. Daha sonraları anlatılan Bagratya'nın tükenmez hazinesine ilişkin hikayeye bu armağanın katkısı da olmuştur mutlaka. Gabriel grup başkanları, mangalar, ihtiyat birliğine mensup savaşçılar ve gençlik birliğine kısa bir konuşma yaparak kendilerini bekleyen çarpışmaya ilişkin bilgilendirmiş, gerçekleri saklamamıştı. Tam olarak şöyle demişti. İnsanların bulunabilecekleri bütün öngörülere göre 2 ölüm arasında seçim yapacağız. Ya çarpışırken namusumuzla öleceğiz ya da korkunç ve aşağılayıcı biçimde katledileceğiz. Bunu iyice anlarsak eğilmez kararlılıkla birinci ölümü, yani namusumuzla ölmeyi seçersek belki de bir mucize olur, ölmek zorunda kalmayız. Ama sadece o zaman kardeşler. Genel saldırı için yeni bir düzenleme yapılmıştı. Arslan Nurhan Çavuş Kuzey Geçidi'nin komutanı olmuş, bir başka komuta değişimi de Gabriel Bagratya'nın birkaç saat önce ima ettiği gibi Palamut Meşesi Geçidi'nin yukarısına düşen önemli bölgenin komutasının Sarkis Kilikyan'a verilmesiyle gerçekleşmişti. Biri seyyar muhafız kıtası, öteki de komitacılar olmak üzere bütünüyle yeni 2 savaş grubu kurulmuştu. Nurhan'la Bagratyan Balkan Savaşı'nı hatırlayarak mangalardaki en kararlı adamlar arasından çok iyi nişancı ve çok iyi tırmanabilen 100 kişiyi komitacı olarak seçmişlerdi. Bunlar Damlacığın vadi tarafına yayılacaklar, yamaçlar boyunca ağaç tepelerine, çalıların, kaya kütlelerinin arkasına, toprağın çukur ve kıvrımlarına pusu kuracaklardı. Önce Osmanlı saldırı kollarının rahatça ilerlemeleri sağlanacak, sonra askerler arkadan, mümkünse 4 bir yandan yoğun ateşe tutulacaklardı. Bu arada cephane tasarrufu yapılmayacaktı. Her komitacıya 12 şarjör yani 60 mermi teslim edilmişti. Ki mevcut koşullarda bu muazzam bir miktardı. Bagratyan bu kez cephane konusunda genel olarak son derece eli açık davranıyordu. Beklenilen çarpışma kuşkusuz belirleyici olacağından tasarruf için neden göremiyordu. Önceden ele geçirilmiş olanlarla yeni doldurulmuş fişeklerin sadece önemsiz bir miktarını bırakmıştı kutularında. Çetecilere görevlerini mantıklı ve basit üslubuyla anlatmıştı. Öyle ki genç adamlardan her biri meselenin ne olduğunu iyice kavramıştı artık. Düşman saldırısını şaşırtmak ve güçlendirmek, tek bir an bile hareketsiz kalmamak, tersine düşmanın arkasını özellikle saldırıya geçmek istediği zaman sürekli rahatsız etmek ve her zamanki gibi ana kural, her mermi bir ölü. Komitacılardan sonra mangalar arasından seyyar muhafız kıtası da seçildi. Gabriel güçlü savunma mekanizması nedeniyle neredeyse ele geçirilemez olan Güney Kalesi Birliği'ni iyice küçültmüştü. Eksikleri ihtiyat birliğiyle tamamlayacaktı. Böylece kendi kıtası için 150 silah serbestleşmiş oluyordu. Bizzat komuta ettiği bu kıta çarpışma esnasında Ermeniler için nerede tehlike baş göstermişse oraya müdahale edecekti. Bu saldırı kıtasının büyük bölümü kolay hareket kabiliyeti nedeniyle kamptaki eşeklere bindirilmişti. Bu bölgelerde binek eşekleri inatçı bir yavaşlık içinde değildir. Tersine her türlü yürüyüşe yatkındırlar. Gençlik Birliği'nin 2 grubu emirberlerle gözcülerin bir kısmı, kısımların komuta merkeziyle ilişkilerini sekteye uğramaması için sürekli muhafız kıtasının ardında bulunacaktı. Gabriel'in bir genel saldırı durumu için geliştirdiği ve hazırlığını gecenin ilk 2 saatinde sükunetle yaptığı Ordre de Bataille, çatışma düzeni, kalın hatlarıyla buydu. Son olarak bütün ihtiyat birliğini gözden geçirdi. İhtiyat birliği güneş doğarken kent çukurunu terk etme emrini almıştı. Birliğin bir bölümü belli noktalar için ikmal birliği olarak belirlenmişti. Öteki bölümü ise dağın doğu eteğiyle kamp yeri arasında bulunan uzun yayla şeridinde mevzilenecekti. Bazı noktalarda, örneğin Palamut Meşesi geçidinden önce sadece 1000 adım genişliğinde olan bu şerit son derece tehlikeli bir kesit oluşturuyordu. Burada kent çukurunu düşman saldırısına karşı koruyan sadece birkaç siper ya da daha doğrusu dağınık taş yığınlarıydı. Gabriel Bagration ihtiyat birliğine de son derece önemli görevini iyice açıklayıp kadınların kirletilmesi, çocukların katledilmesiyle sonuçlanacak şimdiden düşünülmesi bile mümkün olmayan saldırıya karşı son siperin kendileri olduğunu anlattıktan sonra Arslan Nurhan Borazanı ile Osmanlı'nın yat sinyalinden esinlenme, Kürtçe bir şeylere kekeme bir öfkeyle çalmıştı. Savaşçılar için yat emri verilmişti böylece. Bunun üzerine Gabriel obüslerin durduğu yere gitti. Geceyi burada geçirmek istiyordu. Akıllı birkaç kişiyi Nurhan'ın yardımıyla topçu görevi için güç bela eğitmişti. Son keşifçiler de gece yarısından önce geldiler. Bagration Köşkü'nün çatısından yarım aylı bayrağın dalgalandığı, bahçede birbirine bağlanmış bir sürü atın beklediği ve köşke subayların girip çıktığı haberinin dışında yeni bir şey yoktu. Buna göre askerlerin ana karargahlarını Bagration'ın evine kurdukları kesindi. Gabriel ayın iyice yükselmesini bekledi. Sonra harita üzerinde uzaklıkları pergelle ölçüp hesaplamaya başladı. Dolgun ve parlak dolunay oldukça fazla ışık yaydığı için yardımcı hedef noktasına nişan almayı, sonra da iki topun ayar unsurlarını bulmayı başarabilmişti. Batarya görevlileri top mermilerinin bulunduğu bölmeleri daha yakına taşımışlardı. Daha 5 şarapnel ve 23 obüs mermisi vardı. Gabriel bu mermilerin yarısını obüslerin arkasındaki mahmuza dizdirdi. Sonra bir obüsten ötekine giderek el feneri ışığında hepsini gözden geçirdi. Bu işleri görürken İskuhiçka gelmişti. Önce kızı hiç fark etmedi. İskuhi yavaşça seslendikten sonra ise elinden tutup yalnız kalacakları bir yere kadar yürüdü kızla birlikte. Her tarafı dingin ay ışığı altında mühür mumu damlasının donuk rengini almış, kırmızı tanelerle dolu arbutusun altına oturdular. İskui'nin sözleri baskılanmış ve tutuktu. ''Sana sadece yarın yanında olmamı seni rahatsız edip etmeyeceğini sormak istiyorum. Dünyada hiçbir şey beni yakınımda olman kadar mutlu kılmaz İskui.'' Sustu, bir şeyler düşünüyordu, kızın elini yanağına bastırdı. Ama senin tehlikede olduğunu bilmek beni sadece rahatsız etmekle kalmaz, işkence çekmeme yol açar. Tehlike bizim olduğumuz her yerde var Gabriel. Birkaç saat önce ya da sonra hiç önemi yok. Özellikle yarın Hofsanna'la küçük çocuğun yanında olman gerekmiyor mu? Burada yarın akşama kadar neler olacağını kim söyleyebilir? Güçsüz vücudu kararlı bir sağlamlık içinde gerildi. Yarın akşama kadar burada neler olacağını kim bilebilir? İşte tam da bunun için yapmam gereken başka bir iş kabul etmiyorum. Hofsanah'la çocuğun bununla ilgisi yok, umurumda değiller. Gabriel kendisine bakarken iri iri eriyen gözlerine sızabilmek için İskuhi'nin üzerine iyice eğilmişti. İçine tuhaf bir düşünce titretmekteydi. Belki de şu an onu genç kıza çeken alışılmış sevgi değil, hala Juliet'e bağlayan o şey değil, sevgiden hem çok daha fazla hem de çok daha az bir şeydi. Arzularca saptırılmaksızın bütün beyinsel ve ruhsal güçlerinin yükseldiğini ve mutlu olduğunu hissediyordu. Bagration'ı İskuhi'nin bakışıyla mistik bir kaynak suyu gibi serinleten şey, belki de kan akrabalığının bilinmeyen sevgisiydi. Gelecekte birleşme arzusu değil, tersine geçmişte bir olunduğuna duyulan kesin güven. Genç kızın gözlerinin içine gülümsedi. Ölüm duygusu yok içimde İskuhi. Çılgınlık bu ama yarın artık hayatta olmayacağımı düşünmeyi hiç başaramıyorum. Bence bu kötü bir belirti değil. Peki sen ne düşünüyorsun? Ölüm gelmek zorunda Gabriel. Bizim için başka yol yok. Adam İskuhi'nin sözlerindeki çift sesi duymamıştı. İçinde inanılmayacak kadar çok güven dolu bir sevinç büyüyordu. O kadar uzağa düşünmemeli İskuhi. Ben yarından başka bir şey düşünmüyorum. Yarın akşamla ilgilenmiyorum. Biliyor musun, aslında yarın sabahı sevinçle bekliyorum. İskuhi eve gitmek için kalkmıştı ayağa. Senden bana söz vermeni istiyorum Gabriel. Son derece açık bir şey. Zamanı geldiğinde artık umut kalmadığında lütfen beni ve kendini vur. En iyi çözüm bu. Sensiz yaşayamam ama senin de bensiz yaşamanı istemiyorum. Bir an bile. Peki yarın yanında olabilecek miyim? Hayır. İskuhi gün boyu çadırdan çıkmamaya söz vermek zorunda kalmıştı. Gabriel de her şey kaybedildiğinde birlikte ölmek için onu çağırtacağına ya da kendisi gidip getireceğine söz verdi. Söz verirken gülüyordu. Çünkü ruhunda sonun geldiğine ilişkin ufak bir his bile yoktu. O nedenle de Juliet ve Stepan için de korkmuyordu. Ancak o büslerin yanına gidip yeniden çalışmaya başlayınca yaşama duyduğu inanç kendisini de şaşırtmıştı. Çünkü korkunç gerçeklik dört bir yanda alay edercesine çürütüyordu bu inancı. Kaymakam Antakyalı yüzbaşı kızıl saçlı müdür Halep'ten gönderilen dört bölüğün batarya komutanı ve iki subay güneş battıktan sonra Bagratyan Köşkü'nün selamlığında savaş konseyi toplantısındaydılar. Kabul salonu Juliet'in ileri gelenlere davet ettiği akşamlarda olduğu gibi mum ışıklarıyla pırıl pırıldı. Subayların hizmetini gören erler beylerin salonda yedikleri yemeğin bulaşıklarını topluyorlardı. Açık pencereden trompet sesleri, dinlenen yemek yiyen askerlerin serbest saatlerde yaptıkları gürültüler duyuluyordu. Şeytan erbenilerin önceden tahmin edilemeyen oyunlarına hazırlı olmak gerektiğinden kaymakam ana karargah için koruma birliği istemiş, birlik evin bahçesiyle meyve ve sebze bahçesini kurduğu kamp sayesinde harap etmişti. Subay ve memurların toplantısı tam görüş birliğine ulaşılmadan uzun süredir devam ediyordu. Ortaya atılan soru dönemsiz değildi. Damlacığa planlanan saldırının bu sabah şafak vakti başlamasını gerçekten göze almalılar mıydı? Hoşnutsuz yüz rengi ve gözlerinin altındaki koyu kahverengi torbacıklarla kaymakam kararsız ve muhalifti. Kararsızlığına gerekçe olarak Halep Menzil Generali'nin valinin isteği üzerine gönderdiği piyade taburuyla birlikte gelmesi gereken makineli tüfeklerle dağ topunun ellerine ulaşmamasını gösteriyordu. Halep'ten gelen kol ağası yani kurmay yüzbaşı verilen sözlerin yerine getirilemeyişini, söz konusu olan silah türlerinin Suriye'den ayrılan bölüklerle birlikte ortadan yok olmasıyla açıklamıştı. Kaymakam toplantıya katılan beylere duyduğu kuşkuyu belirterek harekata başlamak için birkaç gün daha beklemenin, bu arada ekselansları Cemal Paşa'ya telgrafla başvurarak gerekli saldırı silahlarının gönderilmesini acilen istemelerinin daha iyi olacağını söylemişti. Ne var ki subaylar bu öneriyi hiyerarşinin çiğnenmesinin, sağı solu belli olmayan Cemal'i kızdıracağı ve karşı harekete tahrik edeceği için imkansız bulmuşlardı. Antakya'dan gelen yüzbaşı sandalyeyi geri itip eline bir kağıt almıştı. Parmakları titriyordu ama heyecandan çok tütün tiryakisi olduğu için. ''Efendiler'' diye başladı yavaş ve boğuk sesle. ''Topçuyu ve makineli tüfekleri beklemeye kalkarsak kışı burada geçirmekten başka çaremiz kalmaz. Ayrıca ordunun durumu öyle kötü ki götürdüğümüz talepler bizi gülünç duruma düşürmekten başka işe yaramaz. İzin verirse kaymakama birliklerin gücünü hatırlatacağım.'' Elindeki küçük pusuladan herhangi bir vurgu yapmaksızın okudu rakamları. Halep'ten 4 bölük, yaklaşık 1000 kişi. İskenderun'dan 2 bölük, 500 kişi. Antakya'dan tam bir garnizon, 450 kişi. Bu yaklaşık 2000 silahlı düzenli piyade demektir. Cephedeki alayların gücü yaklaşık olarak bile bu kadar değil. İkinci hatta Halep'ten 400 zaptiye, kazağımızdan 300 zaptiye ve kuzeyden 400 çeteci var. Üçüncü bir hattımız daha var. Burada da çeşitli köylerden silahlandırdığımız 2000 Müslüman bulunuyor. Sonuç olarak yaklaşık 5000 kişilik silahlı birlikle saldıracağız. Yüzbaşı boğazından aşağı bir fincan kahve akıtmak, bir sigara daha yakmak için ara vermişti raporuna. Arayı adamlardan biri sitem etmek için kullandı. Ne de olsa Ermenilerin iki topu var. Yüzbaşının çöken yanakları canlanmış, solgun aldı nem içinde parlıyordu. Toplar tamamen değersiz. Çünkü birincisi cephaneleri yok. İkincisi onları kullanmasını bilmiyorlar. Üçüncüsü topları en kısa zamanda geri alacağız. Yorgun ve canı sıkılmış halde koltuğuna gömülmüş oturan kaymakam gözlerini açtı. Bu Bagratyan'ı küçümsemeyin yüzbaşı. Ben bir kez hamamda karşılaştım adamla. Son derece küstah davranmıştı. Yüzü çilli, tırnakları mükemmel manikürlü genç müdür sitem edercesine karıştı söze. Askeri makamın bu Ermeni ihtiyat subayını silah altına almaması büyük hataydı. Bagratyan'ın teslim olmak isteğiyle defalarca başvurduğunu biliyorum. O olmasaydı kıyı şeridi huzur içinde olacaktı şimdi. Yüzbaşı hemen kesti bu düşünceyi. Bagratyan aşağı, Bagratyan yukarı. Bu tür sivillerin hiç önemi yok. Dün Damlacık'ta bizzat keşif yapıp meseleye biraz yakından baktım. Süfli bir yığın. Siperlerinin son derece ilkel olduğu görülüyor. Bol keseden söylersem 500 silaha sahiplerdir ancak. Eğer meseleyi öğlene kadar bitiremezsek kendi yüzümüze tükürmek zorunda kalırız. Gerçekten zorunda kalırız yüzbaşı, dedi kaymakam hızlı bir bakış fırlatarak. Ama yaşamını savunan her hayvan en küçüğü bile olsa korkunçtur. Halep kol ağası yüzbaşının düşüncesine tamamen katılmıştı. İki gün içinde bu rahatsız bölgeden ayrılıp yeniden o güzelim kent Halep'te olmayı kararlılıkla umuyordu. Subaylar böylesine görüş birliği içinde güvenle dolu oldukları için kaymakam konuyu kapatırken esnedi. Başarıyı garanti ediyorsunuz demek yüzbaşı. Burnundan ejderha gibi iki kalın sigara dumanı çıkarmıştı yüzbaşı. Askeri girişimlerde garanti yoktur. Bu sözcüğü reddetmek zorundayım. Fakat Ermeni kampı akşama kadar tasfiye edilmezse yaşamak istemediğimi söyleyebilirim. Bunun üzerine kaymakam zahmetle gerinerek ayağa kalktı. Öyleyse yatmaya gidelim. Fakat adamın bu gece iyi uyuması mümkün olmamıştı. Juliet'in odasında kalıyordu. Şişelerin kırılmasıyla parfüm kokusu odanın içine öylesine işlemişti ki, karaciğer hastası kaymakamın gece istirahati, bunaltıcı, tahrik edici hayallerle düşmanca rahatsız edilmiş, uykusu birçok kez bölünmüştü. Uyanışı da uykusundan daha iyi değildi. Korkunç bir patlamayla gözlerini açtığında şafak yeni sökmeye başlamıştı. Yarı giyinik halde kapıya fırladı. Yıkım büyüktü. Ev rampasının çok yakınında patlayan obüs mermisi bütün camları parçalayarak yerlere saçmış, hava basıncı kapı kanatlarından birini rezenesinden kaldırarak koridora uçurmuştu. Duvarlarda derin gedikler vardı. Moloz yığınlarıyla eğilmiş demirler saçılmıştı ortalığa. Fakat en kötüsü Halepli kurmay subayın görüntüsüydü. Kadere bak ki talihsiz adam tam merminin düştüğü anda evden çıkmaktaydı. Şimdi duvara yaslanmış oturuyordu. Mavi çocuksu gözleri boş boş bakmaktaydı. Derin derin soluyarak düşsel bir geçmişe dalmış gibiydi. Bir patlayıcı sağ omzunu parçalamış, bir başkası da sol baldırını yaralamıştı. Antakya'da yüzbaşı ilgileniyordu onunla. Kendisini fazla koy vermemesi için sertçe cesaretlendirdiği anlaşılmaktaydı subayı. Ama kol ağası bu uyarılara kulak vermeyerek inat yaparmış gibi yavaşça yana yıkıldı. Öfkeyle arkasını dönen yüzbaşı olayı korkudan açılmış gözlerle seyreden askerlere aval aval bakmamaları, ordu cerrahıyla sıhhiyeciyi bulup getirmeleri için bas bas bağırdı. Fakat bu kolay değildi. Çünkü ordu cerrahı Bityas'taki 3. bölükteydi. Yüzbaşı ağır yaralıyı eve taşınarak Stepan'ın yatağına yatırmıştı. Bir ara kendine gelen yaralı subay yüzbaşıya yaraları sarılmadan kendisini bırakmaması için yalvarıyordu. İnsan kanının akıtılması karşısında teoride ne kadar kayıtsızsa pratikte o kadar dehşete düşen, doğası gereği ateşli bir sivil yanlısı olan kaymakam, bodruma inen karanlık merdivenleri sessizce el yordamıyla indi. Çünkü Gabriel Bagratyan'ın atışları hala devam etmekteydi. Biraz önce köyden yeni bir gümbürtü daha duyulmuştu. İlk obüs mermisinin Bagratyan'ın evine düşüp düşman batarya komutanını mat etmesi ironik rastlantıdan da öte bir şeydi. Belki de bu yalnızca bir tesadüf değil, Tanrı'nın her zaman kesinlikle güçlü bataryaların yanında olmadığının canlı öğretici bir kanıtıydı. Komutanlığın felce uğratılmasıyla saldırının zamanı bir saatten fazla ertelenmiş, damlacığın eteklerinde meyve ve üzüm bahçelerinde oluşturulan avcı zincirleri alıkonmuştu. Ermeni domuzlarının en önemli hedefe tam isabet ettirdikleri, içlerinde eğitilmiş fişekçiler bulunduğu anlaşılıyordu. Bundan sonraki 7 atış birincisi kadar dahiyane değildi. Ama vadi tabanı öylesine genişti ki, şarapneller ve obüs mermileri düştükleri her yerde korku yaratmışlardı. Bityas, Azir ve yoğun olukta 3 ev yanmış, top mermilerinden biri kamp yapmış bir zaptiye birliğinin ortasına düşerek mataralarından kahve içen askerlerin ağır kayıp vermesine yol açmıştı. Sivil iktidarın temsilcileri böylece tek kurşun atmadan 3 ölü ve 1 sürü yaralı bırakarak savaş alanını terk etmişlerdi. Gabriel Bagratyan top ateşiyle amaçladığı şeyi yaklaşık olarak elde etmişti. Ama başarılarından elbette tamamen haberdar değildi. Askeriyenin giriştiği harekat ile adeta dalga geçilerek taciz edilmiş, köylere yerleşen yeni halkın cesareti öylesine yitmişti ki, kadınlar kalabalık kütleler halinde Orontes Ovası'na doğru kaçmaya başlamışlardı. Ayrıca en yüksek komuta bir süre devre dışı bırakılmıştı. Avcı zincirleri top atışı son bulduktan sonra kendilerini toplayıp Musa Dağı'nın eteklerindeki ormanlıklara daldılar. Bagration bir an 1. birliğin en az 400 adamını, bütün mangaların yarısını komitacı olarak düşmanın saldıracağı yollara dağıtıp böylece saldırıyı gelişmeye zaman bulamadan yok etmek için yeterince cesur davranmadığı için kendisini suçladı. Fakat o, tehlikeye maruz kalmış doğasından hareketle, gevşek ve düzensiz olan her şeyden korktuğundan bu düşünceyi ifade etmekten bile kaçınmıştı. 100 komitacının bol tuzaklı pozisyonları ve soğukkanlı cesaretleri sayesinde soluksalığa yukarı tırmanan düşman gruplar arasında daha dağın yarısına bile ulaşmadan açık saldırının yol açacağından daha fazla zarara ve karışıklığa neden olduğu gerçekti. Çalılıklar arasında zorlukla yukarı yürüyen birlikleri görünmez çapraz ateş 2-3 kez vahşice dağıtmış ve parçalamıştı. Komuta merkezinden kopmuş her adımda ölümü bekleyen tek tek gruplar koşarak aşağı iniyorlardı. Buna korkaklık demek bile mümkün değildi. Çünkü insanların kendilerini savunmaları olanaksızdı. Bütün bu başarısız girişimlerden sonra yüzbaşının bölükleri dağ eteği hattında toplayıp mola vermekten, yemek pişirmekten başka çaresi kalmamıştı. Bu arada komitacılar ölü ve yaralıların silah ve cephanelerini rahatça güvenlik altına alıyorlardı.